Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, değerli gönül dostlarımız, Erkam Radyo Çamlıca stüdyolarından hepinize hayırlı cumalar, hayırlı günler efendim. 2018'in 14. programında ailede huzur arayışlarımız devam ediyor. Huzurumuzun kalmadığı ya da huzurlu olduğumuz ama huzurumuzun çokça bozulmak istendiği şu garip dünyada, şu garip dönemde toplumun temel yapı taşı olan, huzurumuzun kaynağı olan cennetten bir köşemiz, hani Kur'an-ı Hakim'de geçtiği şekliyle cenneteyn tabirinde olduğu gibi bir rivayette o iki cennet, bir tanesi dünyadaki aile cenneti. O cennete de saldırıların olduğu, cennetin cehennemde bir gayya kuyusuna döndürülmeye çalışıldığı, en azından dünya cennetimizin tarumar edilmeye çalışıldığı şu günlerde bir nebzecik sıhhat olması, saadet olması, selamet olması, bir nebzecik böyle mutluluk olması niyazımızla huzur arayışına çıktık. Sizlerle beraber biliyorsunuz. Aileyle ilgili sormak istediğiniz, duymak istediğiniz, işlememizi istediğiniz, çalışmamızı istediğiniz her türlü konu, öneri, soru, eleştiri, beğeni bize yollayabilirsiniz. ailedehuzur@erkamradio.com e-mail adresimiz ya da @erkamradio ya da @munirarikan tweet adreslerinden bize her zaman ulaşabilirsiniz dostlarım. Programın başlangıcında usulümüz üzere birazcık böyle ailede bizi huzur arayışına iten genel konjektürel saldırılara, problemlere değiniyorduk. En son 59'u paylaşmışız sizlerle. Oradan devam edelim inşallah. Can dostlarım, aile içerisinde toplumsal yapıya baktığımız zaman hani nasıl ki bu cennet köşemizin bir gayya kuyusuna döndürme çabası varsa, ailesizleştirme, aile olanlarda çocuksuzlaştırma, kısırlaştırma, çocuğu olanlarda çocuğu aileden çalma, evlenenlerde eşlerin gözünün dışarıya doğru, içeriden dışarıya doğru kaydırılması faaliyetleri bütün feryad-ı figanımıza rağmen devam ederken, bütün aymazlığıyla devam ederken bir taraftan da aile içerisinde bizden kaynaklanan bazı hatalar da var. Bunun en başında gelen sağlıklı, organik, özellikle helal lokma ve yemek kültürü aile içerisinde yok oluyor. Her çocuk kabul edilmiş duaysa, sevgili dostum Senay Demirci'nin o çok sevdiğim beyanı, yani o kabul olmuyorsa dualarımız, yavrularımız, eşimiz, kendimiz, aile huzurumuz kendi arzu ettiğimiz düzeyde değilse, herhalde bunun içerisinde vücutlar sağlıklı değil, yiyecekler organik değil ama biraz da helalle alakalı, helal lokma yemeyle alakalı ya da bir türlü yapamadığım az yemeyle alakalı, bunu size söyleme hakkım olmadığını düşünüyorum ama dualarınızı beklerim. İnşallah, ümit ediyorum dualarınızla. Programın başında her zaman söylüyorum, kendime de söylüyorum. Yani bütün eksikliklerini tamamlamış muhteşem, muazzez bir hayatın bahanesi değil. Bu stüdyodaki şu anda mikrofonu kendine tutulan kardeşiniz. O da sizin duanıza himmet, duanıza muhtaç bir kardeşiniz. Kendine de anlatıyor, kendi de anlattıklarını yapmaya çalışıyor diye düşünebilirsiniz. Ailede kültür faaliyetleri azalıyor. Yani entelektüelite dediğimiz entelektüel sermayemiz hızla azalıyor. Bununla alakalı bir aile faaliyeti olmuyor. Buna bugün değineceğim. Spor faaliyeti azalıyor. Yani Resulullah Efendimizin Mescid-i Nebevi'nin etrafında eşi, annemiz, validemiz, Ayşe Sultan annemizle koşu yapması, yarış yapması. Yani bırakın eşimizle yapmayı, Mescid-i Nebevi'nin etrafında yapmayı, caminin etrafında turlamayı. Normal mevcut koşu yollarında, spor merkezlerinde bile bunu yapmaktan aciz durumdayız. Sanat faaliyeti ailede azalıyor. Halbuki sanat bizim kadim medeniyetimiz, Osmanlı'nın kurduğu o büyük uygarlıkta aklı selim, kalbi selim ve zevki selim olarak hani üçte bir sac ayağının bir tanesi de sanat faaliyetine. Sanatta da büyük bir uygarlık kurdukları için o azametleri, dünyaya olan hakimiyetleri, dünyaya olan o inşa, ihya ve imar faaliyetlerinde muktedir olmuşlardır bununla. Ailede ortak vakit geçirme süresi de azalıyor. Zaten bugünkü konumuz da ailede bir arada olma ve bir araya gelebilme kalitemiz. Bunu anlatacağım size. Ortak eğitim faaliyetleri, eğitim faaliyetlerimiz hızla azalıyor. Birlikte öğrenemediğimiz için birlikte gelişemiyoruz. Buna bir miktar değineceğim. Eşlerin farklı din, cemaat mütesibiyeti aile huzurunu hızla yok ediyor. Maalesef bunda hocalarımızın, kanaat önderlerimizin, rehberimiz, imamımız, önderimiz diye peşine takıldığımız o büyük zevatın çok büyük kusuru olduğunu düşünüyorum. Bu konuda onların kusurlu olduğunu düşünüyorum. Yani onlar kendi sırça köşklerinde, piramidin tepesinde, zirvesinde 100 kişi, 50 kişi, 10 kişi bir araya gelemezken, 2 kişi bir araya gelemezken, yani 1.7 milyar Müslümanı nasıl bir araya getirecekler? 7 milyar insan için nasıl bir birliktelik, ortaklık, birlikte yaşam kültürü oluşturacaklar? Bunun merakındayım. Ve son olarak evlilikte bütün bunlara matufen, bütün bunlar sebebiyle sabır ve tahammülün de hızla azaldığını, eşlerin birbirine tahammül edemediğini, yani bunu Batı'da görüyordum ben, gittiğimde, konuştuğumda, araştırma yaptığımda, 30 yıl evvel diş macununun işte tüpünü ortadan sıktın boşanmaları var ve bu bize çok tuhaf geliyordu. En son duyduğum, bu sabah duyduğum bir haber, işte eşinden çocuğunu kaçırırken kaza geçiriyor. Cumhurbaşkanımızın dayısının oğluna çarpan zavallı, öyle bir adam. Kendisi ölüyor. Yavrucak şu anda hastanede diye biliyorum. Ve Cumhurbaşkanımızın dayısı da vefat ediyor. Birkaç hafta evvelki bir olay, biliyorsunuz. Yani olayın iç yüzünde bakın nasıl hayatların sönmesine, yani bir insanın eşinden çocuklarını kaçırması, kendi çocuğu değil ki o, eşiyle beraber yaptığı bir çocuk, ortak ailenin ortak ürünü. Oğul balı diye sever babam çocukları severken, böyle hani ortak bir ürün, ortak bir varlık, bunun tahakkümü, bunun bencillikle buna hakim olunması, bu duygu bakın nasıl bir katliama yol açıyor. Yani hızla boşanmanın arttığı günümüz dünyasında evlenmeme kararı işte bu sabır azalmasından ortaya, tahammülün azalmasından mütevellit ortaya çıkıyor. Şimdilik bu kadar, yeter. Aile sancılarımıza yine devam edeceğiz. Gelecek haftaki programımızın başında, her programın başında buna bir miktar değiniyoruz. Moralinizi de bozmak istemem ama bütün bu sancıların bizim kendi kadim medeniyetimizde, kadim değerlerimizde, din-i mübini İslam'da, Resulullah Efendimizin üsve-i hasene olan en güzel sünnet seniyesinde mutlaka çözümü var. Bugün de o problemlerden bir tanesine ve onun çözümüne değinmiş olacağız can dostlarım. Değerli gönüldaşlarımız, Erkam Radyo'nun aziz dinleyenleri, bir şiirde yazmıştım öyle. Dışarıdan bakanların içi gider ama içindekilere estağfur tövbe çektiren bir ev bilmem kaç para eder diye. Ailede en büyük, aile kalitemizi, huzurumuzu ortaya koyacak ve sancımızı giderecek en büyük desteklerin başında bir arada olma ve bir araya gelebilme kalitesi yer alıyor. Biz 3,5 milyar erkek, 3,5 milyar da kadın eş adayımız, bir seçimde bulunuyoruz. Ne demek bu? Evlilik ne demek? Lütfen bunu birazcık düşünür müsünüz aziz dostlarım, değerli dinleyenlerim? Münir Arıkan'la Erkam Radyo'da Ailede Huzur Arayışları programındayız. Huzurunuzun kaynağı olan bir arada olmayla alakalı lütfen bir düşünür müsünüz? Niçin evlendiniz? Herhalde 7 milyar insan içerisinde 3,5 milyar erkek, 3,5 milyar kadın en fazla birlikte olacağı, daha doğrusu huzurda ve mutlulukta, iyi günde kötü günde bir arada olacağı bir seçim yapıyor değil mi? Evlilik bu değil mi? Yani evlendik ama hiç eve uğramıyorsak bu evlilik olur mu? Evlendik ama hiç bir araya gelemiyorsak bu evlilik olur mu? Evlendik ama hiç böyle birlikte bir faaliyetimiz yoksa bu evlilik olur mu? Alman devlet kanalı ARD'nin haber programı Tagesschau var biliyorsunuz. Bunun 47 yaşında sevilen başarılı bir kadın spikeri var, Eva Hermann. Das Eva Prinzip diye bir şey var. Eva'nın Prensipleri kitabı. Burada kadınların geleneksel rollerini yeniden üstlenerek aileye dönmelerini söylemişti birkaç sene evvel. Büyük kıyamet koptu. Kendi annelik rollerini bırakıp da erkek egemen iş dünyasında acımasız bir rekabete kalkışan kadınların maalesef birçoğunun kariyer kurbanı olduğu gerçek diyor. Bunu söylerken hani kadınlar iş dünyasında olmasın diye bir tezi savunmuyorum aziz dostlarım. Ancak anneyle ilk adım attıkları andan itibaren, yani hamileliklerin ilk anlarından itibaren onların fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhsal olarak desteklenmesi gerektiğini savunuyorum. Kadınların çalışmasına karşı çıkan bir takım insanlar var. Üstelik hamilelik dönemlerinde evde iş dünyasından en az 10 kat daha ağır işleri eşine reva gören insanların bu karşı çıkması da yenir yutulur bir şey değil. Hani bu da ayrı bir kısır döngü. eleştirdiğimiz ama bir taraftan da Batı dünyasında eşlerin doğum izninin en az 2 yıl olduğunu biliyorum. Anneye 6 ay 9 ay arasında emzirme izni verildiğini biliyorum. Erkeğe eşi olsa ya da partneri olsa, yani evlilik dışı bir ilişki bile olsa, erkeğe de 1 yıllık doğum izni verilip çocuğu beraber büyütün diye bir izin verildiğini biliyorum. Bu da benim en büyük acım. Bizim kadim medeniyetimizde, bizim kültürümüzdeki hangi muhafazakar geçinen şirket ya da kurum böyle bir şey yapabiliyor? Bunu da bir taraftan düşünmemiz lazım. Yani savunduğumuz şey sadece basit bir felsefeden öte değil. Öylesine dilimizle, dudağımızla, ağzımızla laf yapıyor, işte söylüyoruz. Ama iş icraata gelince hiç kimse cebinden bir kuruş daha fazla çıksın istemiyor. Biraz daha fedakarlık yapmak istemiyor. Biraz daha anne ve anne adayına destek olmak istemiyor. Ama burada düşünelim lütfen. Anne ve anne adayını çalıştırdığımızda onun yerine ikame edilmesi gereken dadı ya da bakıcıyı bulmuyor muyuz? Yani burada tartışma bence kadının çalışması çalışmaması değil can dostlarım. Sömürülüp sömürülmemesi gerçeği. Yani bizim toplumumuzun muhafazakar geçinen sözlü aydınlarının evlerine baktığımız zaman işte sosyal medyada görüyoruz. En ağır işleri yükleyip dışarıdan bir kadın ve hanımefendi tutarak onu çalıştırması en büyük handikaplardan bir tanesi ya da kısır döngülerden bir tanesi. Yani burada kadının mı çalıştırılması yoksa kadın olarak sadece eşimizi görüyoruz. Yani eşimiz çalışsın, onu çalıştıralım ya da sadece eşimiz çalışmasın. İki tarafa da bu serzenişim var. Değişik konularla ilgili. Yani çalışsın çalışmasın, çalışsın diyenler bir taraftan en ağır yükü ona reva görüyorlar. Çalışmasın diyenler, çalışsın diyenler iş yerinde en ağır yükü, çalışmasın diyenler evde en ağır yükü. Bir paylaşım falan olmuyor. Bu kısır döngüyü gidermemiz gerekiyor. Geçen Siyaset Akademisi'nin bir toplantısında tahmin ediyorum Sivas'taydı. Çok sevdiğim, sevgili dostum bir milletvekilinin de en önde beni dinlediği bir seminerde bahsettim. Hani bir bilim insanı hakkı, adaleti gizleyemez. Tolkien'in dedim aileyi bir araya getirecek, akrabaları yakınlaştıracak abi bir ev projesi var mı? Bugüne kadar duydunuz mu? Yani cevap yok. Ya da Aile Bakanlığımızın aileyi bir araya getirecek projeleri görüyorsunuz işte sürekli Avrupa Birliği'nin fonlarından bahsediyoruz. Avrupa Birliği bir şey inşa etmeye çalışıyor. İyi, kötü, doğru, yanlış. Ama bununla alakalı da bir fon kullandırıyor. Üstelik şu anda bizimle de çok dost olduğu, çok müttefik olduğu da söylenmez ama hala o fonlar kullanılıyor bu ülkede. Peki bizim medeniyetimizle alakalı, inşa ve ihya etmeye çalıştığımız medeniyetimizle alakalı acaba biz bir fon kullandırabiliyor muyuz? Ya da kullandığımız fonların yüzde kaçı bununla ilgili Sadre Şifa güzel böyle bir neşnova bulmasını sağlıyor? Eğitim dünyası kariyer odaklı mı, aile odaklı mı? Buna bir bakmamız lazım. Baktığımız zaman sınav odaklı bir eğitim dünyası görüyoruz. Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu böyleydi. Yani bilinçliydi bu. Aileyi, anneyi, babayı, dedeyi boş ver. Asıl bilgili kişi, bilge kişi öğretmenin, öğretmenin canın senin. Yani ama bu sloganlar olmadı işte. Yani bir ikilik oluştu orada. Uçurum oldu. Öğretmenliğe, bilgeliğe, bilgiye asla karşı değilim ama hani orada şu anda mesela Milli Eğitim'in o çabasını da takdir ediyorum. Her şeyi de eleştirmek mümkün değil. Ailenin, evin okula yakınlaştırılması, okulun aileye, eve yakınlaştırılması değil mi? Böyle oluyor. Yani beğenmediğimiz Amerika'da bile %12'den 15'e doğru gidiyor. Home education, evde distance learning, uzaktan öğrenme dediğimiz şey. Hani ailenin, anne babanın da en büyük mürebbiye ve terbiye edici öğretmen olduğu gerçeği aşikar. Eski sobaların gittiğinde, televizyon evlere girdiğinde, muhabbetin de dışarı kaçtığı bir gerçek. Hani bir taraftan hani TOKİ'nin ya da Aile Bakanlığı'nın ya da Milli Eğitim'in böyle projeleri yok diye ağlamanın bir anlamı yok. Öyle proje olsa ne yazar? En büyük konak Osmanlı'nın bir konağında, hanında, hamamında, kervansarayında diyelim kadim bütün mahalle kültüründe getirdin, televizyonu koydun, sosyal medyanın bütün hesapları açık, çocuğa telefonu verdin o küçük yaşta. Bekle ki muhabbet bulasın, sancı artacak işte can dostlarım. Vesileler bulmak lazım bizi bir araya getirecek. Mesela ziyaretler. Ama yani o ziyaretlerde aileler de bu konuda çok acımasız benim gördüğüm kadarıyla. Hep eleştir, hep kötü yanını ortaya çıkart. Hep kindar ve öfkeli ol. Hep küs böyle, hep ambargo koy. Affetme, barışma. Tabii uzaklaşacak akrabalar. Yani kapın çalınmayacak, semtine uğranmayacak. Biraz sevgi ve merhamet odaklı bir hayat olması lazım. Özellikle büyüklerimize sesleniyorum. Yani her ziyaretten bir eleştiriyle, her ziyaretten bir fırçayla, her ziyaretten bir kavgayla dönüyorsa küçükler, büyüklerin yanına gitmeyecektir yani. Ben biliyorum böyle birçok insan, hani küçüklerini bu şekilde acımasız bir şekilde eleştirdiğinde küçükler de bir şekilde acımayacaktır, uzaklaşacaktır aile büyüklerinden. Ya da hanımefendiler, hanımefendi kardeşlerim, düşünmeleri lazım şu cumanın mübarek vakitlerinde. Eşim niye kahveden çıkmaz, niye eve gelmez, niye gelse de çok geç gelir? Yani bu sadece erkeğin suçu olabilir mi sizce? Hanımefendilerin, hanımefendi kardeşlerimin hiç suçu yok mudur burada? Yani bir adam niye eve geç gelir? 12'lere kadar niye nargiledir, kahvededir, oyundadır, okeydedir? Yani bu sadece evin beynin sorunu değildir can dostlarım. Ya bir şeyden dolayı bu bir sonuçsa, bu muhteşem bir şey işte. Bu sebep değil. Yani evin erkeğinin kahvede olması, okeyde olması, piştide olması, neyse bilmem de oyunların şeyleri, isimlerini, konken mi bilmem ne mi işte, ne bileyim bilmiyorum işte, bir sürü şeyler, zımbırtılar var. Evin erkeğinin bu tür oyunların peşinde olması, kahveden çıkmaması, bu bir sebep değil boşanmaya, ayrılmaya. Hanımefendiler bunu bir sonuç olarak düşünürlerse, yani bu eşittirin sağ tarafı. Sol taraftaki denklemde bir şeyler olmuş. O bir şeyler olduğu için başımıza bu gelmiş. İşte böyle düşünürlerse olay çok farklı olacak. Ya bunu biz oluşturduk, bu sonucu biz oluşturduk diye düşünürlerse, o zaman kendileri bununla alakalı bir şey yapacaklar. Ama bu beyimin sorunu diyorsa, bağımsız değişkenin, formülün sol tarafında hiçbir şey yapmayacaklar. Sol tarafında kadın, sağ tarafında da erkek olan bir denklem bu. Erkeğin kahveden çıkmaması, eve geç gelmesi, sağ taraftaki eşitliğin sağ tarafında. Bu eşitsizliği bozacak şey sol tarafta. Tabii ki sağ tarafta beyefendi de bir şey yapması gerekebilir ama asıl sol tarafta o formüle edilirken o formülün biraz daha üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum. Ya burada evin beyi kendini dışarı atıyorsa, ya mutluluğu dışarıda arıyorsa Allah korusun, ya bununla alakalı işte başka insanlarla, bayanlarla birlikte oluyorsa, değil mi? İşte duyduğumuz ikinci, üçüncü, dördüncü evlilikler niye oluyor? Sadece bunun hani cinsel bir arayış olduğunu düşünmüyorum. Ruhsal da bir arayış aynı zamanda. İnsanlar kendilerini beğenen, kendilerinden hoşlanan, kendilerini destekleyen, can dostlarım, kendini yüreklendiren insanlardan hoşlanıyor. Onlarla beraber olmaya çalışıyor, onların yanına gidiyor. Bizim bir araya geldiğimizde sürekli yani eleştiri ve sürekli eksiklik, aksaklık bunlar varsa olmayacaktır yani. Bazı tavsiyede bulunuyor uzmanlar. Bunun bizim açımızdan da, bizim kültürümüzde de çok inandığım, değer verdiğim unsuru, yani ibadet kültürü, birlikte ibadet. Ya buradan başlıyor. Niye namazlar birlikte olduğunda, cemaat halinde olduğunda bu kadar fazla sevap var, 27 katı? Niye camiye gidildiğinde her adıma 10 sevap? Niye mesafe uzadıkça daha fazla sevap? Yani burada bir fedakarlık var. O fedakarlığa her girildiğinde ödenen ücret ecri misil de ona göre artıyor. Bizim kendi aile yapımız içerisinde eğer bir ailede ibadetleri birlikte yapma kalitesi, bu ayrı bir program konusu. İnşallah ilerleyen dönemlerde bunu işleyeceğim sizlerle aziz dostlarım. Bu varsa hani ailede birlikte olma kalitemizi, bir araya gelme, bir arada bulunma kalitemizi konuşuyorum. Bunun zirvesi ibadetlerde birlikte olmak. Kayınvalidem Safinaz Temel, annemizin vefatından dolayı bir de Çerkezler'de öyledir böyle 40 gün. Hani bir yas tutulması anlamına değil ama hayırhah faaliyetler yapılması, gönül alınması. İşte helva bir gün kavrulmaz mesela. Her gün kavrulur, dağıtılır. Her gün bir dua edilir. Her gün mümkünse bir hatim. Yani vefat eden kişinin ruhunun şad olmasıyla alakalı. İşte anne öldüyse babanın yalnız bırakılmaması, baba öldüyse annenin yalnız bırakılmamasıyla alakalı evlatlar, akrabaya talukat bir araya gelir. Bu birlikteliklerde bir şey dikkatimi çekti. Böyle minik yeğenlerime, kuzular böyle, küçükler böyle sürekli de çevremizdeler. Seccadeyi sererken onlara da çocuk seccadesi yaptım. Yani evde hazır yoktu babamların yanında. Bizim kendi evimizde var ama demek ki orayı ihmal etmişiz. Şimdi oraya da almak lazım. Çocuklar, yeğenler, torunlar oraya da geliyor çünkü. Hemen böyle işte kenarlarından dörde katlayıp yarısı ya da üçte biri boyutuna getirdim seccadeleri. Yeğenlerime onları serdim. Biraz da Amerika'dalardı böyle. Çok görüşmediğimiz, yani çok sık bir araya, bu kadar sık bir araya, her gün bir araya gelmediğimiz yeğenlerim, bu bahsettiğim. Bir baktım böyle serildiği zaman hazır seccadeleri var. Oraya mutlaka geliyorlar. Bütün namazlarda oraya geliyorlar. Hani seccade sermeden evvel şöyle bir bakıp geçiyorlardı. Şimdi mutlaka seccadelerine geliyorlar. Orada duruyorlar. Yanınıza geliyorlar. Muhabbetin artmasına vesile oluyor. Küçücük bir çocukta bile. Sonra sahiplenme oluyor. O rengi ben alacağım. Bu rengi ben alacağım. Benimki şu kadar küçük olsun. Benimki bu kadar büyük olsun. Hani mutlaka bir muhabbete vesile oluyor. Bunun içerisinde namazdan sonra böyle kucağıma oturup ellerini, o minik ellerini açıp amin demeleri, değil mi? Ortak bir dua olması. Buradan ibadet kalitesi, birlikte ibadet kalitesine de ayrı program demiştim ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bütün ailede bunu birlikte yapan dostlarıma şunu özellikle istirham ediyorum. Özellikle hocalarımıza. Yani gittiğim ortamlarda tabii ki Arapçanın ruhaniyeti ayrı bir şey. Çocuk varsa ne olur Arapça dua etmeyin. Ya da Arapça dua edin ama arkasından çocukların ismini de zikrederek o evde olduğunuzun, o toplulukta olduğunuzun ve o toplulukta o çocukların da bulunduğunun farkına vararak isimlerini zikrederek bir dua edin. Bakın nasıl bir muhabbet oluyor. İşte bir arada olma kalitesi, bir araya gelebilme kalitesi can dostlarım. Bir başka unsur yemeklerde birlikte olma. Hani geçen bir aile koçluğunda söylemiştim. Hanımefendinin en büyük yakındığı şey, beyefendinin özür diliyorum, en büyük yakındığı şey sabah kahvaltısını eşinin hazırlamamasıydı. Bir aylık bir terapiden sonra işte tekrar bir görüştük. Yine mutlu değil beyefendi. Hanımefendi de hocam dediğinizi yaptım, hazırlıyorum dedi yani. Beyefendi hemen itiraz etti. Hocam dedi akşamdan hazırlıyor, sabah sen kalk ye git diyor dedi. Böyle olur mu dedi. Siz bunu mu kastettiniz dedi. Tabii ki bunu kastetmemiştim. Hani kahvaltının hazırlanması demek kahvaltıda aile toplantımızdır. İlk bir araya geldiğimiz, günü nasıl yaşayacağımız, günü planladığımız, zorlukların üstesine nasıl geleceğimizi karar verdiğimiz, güzellikleri nasıl karşılayacağımızı anladığımız bir aile toplantısıdır. Ailenin eğer sabah namazları ailece kılınıyorsa, ikinci toplantısı dışarıda kılınıyorsa, hani dışarıda bir birliktelik, dışarıda bir cemaat ikinci toplantısıdır. Birlikteyse ikinci, dışarıda kılınıyorsa birinci toplantısıdır ve önemlidir. Bir başka bir arada olma vesilemiz de ailemizle birlikte dışarıdaki gezimiz, gezmelerimiz, tozmalarımız, ziyaretlerimiz. Şimdi burada bir problem var. Hani ben aile dışarısındaki gezintilerden bahsediyorum ama bunun demokratik olması kaydıyla. Yani mesela hanımefendi şu anda lale dönemi. Lale ile alakalı böyle bir güzel bir aşiyan gezisi düşünüyor ama beyefendi de sahilde bir boğaz manzarası düşünüyor. Tabii ki olmayacaktır. Ya da bir dağ havası, bir dağ esintisi ama hanımefendi bir sahilde böyle bir deniz görmesi ya da gezmesi düşünüyorsa olmayacaktır. Ya da bir kişiyi ziyarette beyefendi kendi anne babasını, hanımefendi kendi anne babasını, yine ikilik çıkacak, olmayacaktır. Birlikte, yani bugünkü sloganımız birlikte. Bu konuda eşlerimize, çocuklarımıza kulak verip onlarla bu birlikteliği güzel sağlamamız lazım. En güzel faaliyetlerin başında, hani çok kritik bir döneme giriyoruz, bahar havası. Yani bu kafanızı karıştırmak istemem ama psikolojik olarak intiharlara en meyal dönemlerin, hani yeni bir tabiat canlanması, tabiatta yeni bir ruh hali değişimi. Bu değişimin içerisinde bir sonbaharda oluyor en fazla, bir de ilkbaharda oluyor bu dönemlerde. Bu dönemde işte hemen böyle psikolojimize, ruhsal dinginliğimize destek olacak yürüyüş yapmak. Yani şimdi bakın, yürüyüş yaparsanız kendi ruhsal aleminize bir destek. Fiziksel olarak formda fit olmanıza, bedensel sıhhatinize bir destek, değil mi? Yani kilo vermenize, yemeği daha iyi hazmetmenize, daha bol oksijen almanıza, daha iyi düşünmenize. Bakın bir sürü desteği var can dostlarım. Peki aileniz yanınızdaysa ve birlikte sohbet ediyorsanız, birlikte keşfediyorsanız, tabiata birlikte bakıyorsanız, birlikte resim çekiyorsanız, onları dinliyorsanız, dinlediğiniz ortamda outdoor etkinliği olarak bir sorun çözümünde onların sorunlarına, problemlerine katkı sağlıyorsanız çözümünde, değil mi? Bir faaliyet oluyor. Bir başka bir araya gelebilme kalitemizle ilgili unsur çocuğumuzun okul yaşantısı. Yani okulda birlikte olmak. Biliyorsunuz evvelki hafta Dubai emirinin 1 milyon dolarlık yılın en iyi öğretmeni Andia Zafiraku seçildi. Dördüncü yılında yani kimi seçmişler? Nasi Atver'i seçmişlerdi. 2015'te 16'da Filistin'den mülteci kampından muhteşem bir öğretmen Hanan El Arup. 2015'te 17'de Maggie McDonald ve şimdi de Andrea Zafir Aku'yu seçtiler. Hani 4 dörtlük öğretmen. 2016'da Samsun'dan Dilek Livaneli hocam. 2017'de Dilek Livaneli hocam Samsun'dan. 2018'de de Nurten Akkuş hocam dereceye girdiler. Dilek Hanım ilk 50'ye girmişti. Nurten hocam ilk 10'a girdi. Dualarımız onlarla, başarılarıyla. İncelediğim zaman hayatlarını, sosyal medya hesabında da lütfen bakın faaliyetlerini. En büyük faaliyetlerinin başında iki hocamızın da, hoca hanımın da okulun eve yakınlaştırılması, evin okula yakınlaştırılmasını görüyorsunuz. İşte o güzel sınıflarında dedeler okula gelip çocuklarına, torunlarına masal okuyorlar, hikaye anlatıyorlar. Babalar geliyor kendi çocuklarına bir faaliyet anlatıyorlar, meslekler tanıtıyorlar. Anneler geliyor işte yemek yapmışlar, onu paylaşıyorlar. Yani okulda da bir birliktelik. Yemin ediyorum yani çok da uygun bir şey değil. Bu sabah da Mehmet Ali Bulut hocam uyarmış. Allah bin kere razı olsun, bir sohbet grubumuz var orada. Bir olayın içerisinde fazla yemin geçince işte vallahi şu demek, billahi bu demek, tallahi bu demek diye söyleyenin kaderinde böyle makus bir talih oluşturan kötü bir unsur. O açıdan yemin etmeyeyim ama inanın dostlarım, yani aile içerisinde okula yakın değilseniz, öğretmene yakın değilseniz, çocuklarınızın arkadaşlarına yakın değilseniz, dünyanın en kaliteli okuluna götürseniz de çocuk sizden uzaksa daha sonra da uzak olacaktır. Yetiştirdiğiniz çocuk hiçbir halta yaramayacaktır. Kendi başına buyruk olacaktır. Yani halta yaramayacak derken çok da haksızlık etmeyeyim. Belki bir şirketin kölesi olacaktır. Belki gidecektir Amerika'ya kul köle olacaktır. Belki bir buluşun, inovasyonun yapılmasında, kendi maaşetini teminde, çok güzel paralar kazanmada, kendi gönlünce de mutlu ve huzurlu olduğunu zannetmede ilerleyecektir. Ama hani bu değil, değil mi? Aile programındayız. Ailenin en büyük sancılarından bir tanesi eşlerin bir arada olamaması, çocukların bir arada olamaması, kardeşlerin bir arada olamaması, bu mu? Akrabaların bir arada olamaması. Katılıyorsunuz değil mi aziz dostlarım? İşte çocuğunuzun okuluna yakın değilseniz daha sonra da hayatında ona yakın olamıyorsunuz. Her türlü hareketini takip edip böyle okul hayatıyla ilgilenmek, ödevlerine destek olmak, katkı sağlamak, oturup ödevini yapmak değil ama soru sorarak, o sorduğunuz sorularla, aldığınız notlarla, ortak bir faaliyet yaparak ona destek olmak değil mi? Ve özellikle de karneden ve notlardan dolayı yargılamamak. O da sizi yargılasana ne hissederdiniz onu düşünmek yani. Okulda bir numara değilse büyük ihtimalle siz de işinizde bir numara değilsiniz. Okulda çok başarılı değilse büyük ihtimalle siz de biz de kendi hayatımızda çok başarılı değiliz. Arkadaşlarıyla sorunları, iletişim sorunları varsa büyük ihtimalle bizim de kendi evimizde elti, görümce, kaynana, kayınbaba, kayınbirader, kaynata bunlarla ilgili sorunlarımız vardır. Yani komşuyla sorunlarımız vardır. Çocukların genetik kopyamız olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bir başka unsur, çocuklarımızla doğada bir arada olma. Çok böyle saygı duyduğum, İmrendiğim, gurur duyduğum, onur duyduğum aileler içerisinde hafta sonları vakit ayırıp bir şekilde çocuklarıyla işte İstanbul ortamında bir Belgrad Ormanı'na, bir Kandilli'de değil mi, bir korunun içerisinde falan ya da bir sahil yürüyüşünde beraber olmaları, çocuklarıyla doğada beraber olmaları, doğada bir faaliyet yapmaları, hele hele böyle bir kılıç oyunları oynuyorlarsa, bir ok atabiliyorlarsa, bir ata binebiliyorlarsa, bir yüzebiliyorlarsa Aliyül Ala olur can dostlarım. Eskiler doğada birlikte olamıyorlarsa, doğal ortamın çok daha güzel olduğu, iyi olduğu bir dönemdi ama çocukluğumuz 40-45 yıl öncesi, en azından akşam olunca yatsı namazını mütakip minderler serilirdi. Böyle harala gürele bir güreş yapardı bütün torunlar, bütün çocuklar o yer minderlerinde. İşte o da bir etkinlik oluyor yani. İnternette birlikte olmak can dostlarım. Yani şu anda bizim çocuklarımızla ilgili en büyük kaygılarımız, korkularımız, evhamlarımız acaba ne yapıyordur değil mi? Halbuki internet ortamında, o sosyal medya hesaplarında, internetteki araştırmalarında birlikte bir faaliyet yaptığımızda onların hangi durumda ve hangi ruh halinde ve neler yaşadığını bilmiş olacağız. Kendi aile yapımız içerisinde internetin bu kadar fuhşiyatla dolmasının en büyük sebebi olarak ben dedelerimizi görüyorum. 94'te ilk internet geldiğinde İşte çocuk açmış diyelim bilgisayarı, internetten bir şey girmeye çalışıyorsa büyük ihtimalle dede yargılamıştır. Kapat bakayım onu falan, ne biçim şeyler, öyle gittiğin yerler, dolaştığın yerler. Halbuki onun yerine dede de bilgisayarın başına otursaydı, bakın bugünkü konumuz birlikte olma, bir araya gelme, bir arada kalabilme. Yavrum aç bakalım şuradan bana bir Kabe görüntüsü, bir Kabe imamının bir namaz kıldırmasını, bir Resulullah Efendimizin mescidinde bir ezan okumasını, Mescid-i Aksa'da Filistinlilerin böyle bir içeriye girme mücadelesini, aç bakalım güzel kadim medeniyetimizin güzel camilerini, güzel mekanlarını, kadim İslam uygarlığının 1000 yılda oluşturduğu, 1400 yılda oluşturduğu temel eserleri, büyük binaları, büyük yapıları, tarih serüveni aç bakalım tarihsel seyirde. Ya işte Antepliyiz biz, Kilisliyiz, Mercidabık Meydan Zaferi nerede yapılmış? Bir gir bakalım Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinde gittiği güzergah neresiymiş? Yani dünyayı keşif de olabilir yani. Ama anneler, babalar, dedeler, nineler internette birlikte olmadığı için, çok özür diliyorum bu kelimemden dolayı, kafaları buna basmadığı için çocuğu bir başına bıraktılar o internet deryasında. O deryada onların lanetli bir gayya kuyusuna dönüştü. Faaliyetlerde birlikte olmak çocuklarımızla, eşlerimizle, yani ben kendi yavrularıma da bunu vermeye çalışıyorum. Ne kadar başarılıyım o da Rabbin takdiri, ama hani anne bir şey yaparken en azından onun yanında olmak, yani yardımcı olmuyorlarsa bile yanında olmak, bu muhteşem bir şeydir. En azından bir temizlik vardır, bir işin ucundan tutabiliriz, yardımcı olabiliriz, paylaşabiliriz. Ama hiç yardımcı olmuyorsak bile o faaliyette onun yanında olmak bizi bir gönüldaş yapıyor. Bir konuşma yapabiliriz, biz de konuşmamızla bir şey okuyabiliriz, bir kitaptan bir şey paylaşabiliriz. Bir soru cevap olur, bir etkinlik olur yani. Girişimlerde birlikte olmak, ailenin bir arada olması, bir araya gelebilme kalitesiyle alakalı. Bu da çok önemli bir unsurdur can dostlarım. Yani biz, beyefendi bir girişim yapıyorsa hanımefendinin haberi yok, çocukların haberi yok. Çocuk bir girişim yapıyorsa anne babanın haberi yok. Evlat bir girişim yapıyorsa babaların, dedelerin bir haberi yok. Şöyle düşünün, en azından doğaya muhtacız. Yani biz bir faaliyet yaptığımız zaman, bakın Rabbimiz evrenin en büyük faaliyeti, kendini halife yaratacak, insan yaratacak. Meleklere ben diyor yeryüzünde kendime bir halife yaratacağım. Bakın faaliyetin beyanı var. Hiç muhtaç değil. Asla ve asla istişare değil bu. Ama sanki öyleymiş gibi düşünüp kendime ders çıkartıyorum ben. Münir diyorum, Rabbim hiç muhtaç olmamasına rağmen, ihtiyacı olmamasına rağmen kendinde en ufak bir nakıslık, yani meleklerin bir sözüne, beyanına bir Rab olarak ihtiyaç bulunmamasına rağmen tutup diyor ki ey meleklerim, ben yeryüzünde kendime bir halife yaratacağım. Henüz daha yaratmamış. Yani bir faaliyetinin öncesinde melekleri bilgilendiriyor. Onlar da hafif böyle boyun büküp nazlanma makamında, ey Allah'ım diyor, biz seni ne güzel tesbih ediyoruz. Ne gerek var orada kan dökecek birini yaratıyorsun. Ben diyor sizin bilmediğinizi bilirim. Hani bu konuşma bile, bu toplantı, bu görüşme bile bizim dünya hayatını imar etmeye, ihya etmeye yetecek dersleri barındırıyor can dostlarım. Faaliyetin bilinir olması, faaliyetin paylaşılır olması, faaliyetin istişareye açık olması. Üstelik hiç ihtiyaç duymamasına rağmen Rabbimizin böyle yapmasından herhalde biz kulların çıkartacağı çok dersler olsa gerek. Ne olur faaliyetlerimizi emri vaki faaliyeti yapmayalım. Gel bakalım bugün bunu yapıyoruz, git bakalım şunu şöyle yap değil. Bunun demokratik olması, istişareye açık olması, tartışılabilir olması, geliştirilebilir ve değiştirilebilir olması ve özellikle de ilgi alanlarında bir işe girişildiğinde ilgi alanına göre bir girişim olması, o faaliyetin, o girişimin desteklenmesi. Çok basit bir şey söyleyeyim. Ucundan tutmasak bile dua, değil mi? Hani bizim evin ana kurallarından bir tanesidir. Bazen Çerkez kızına söylerim, eşim Sema Hatun'a. Evliliğin ilk dönemlerinde birazcık vardı bu. Hani daha fazla söyleme ihtiyacındaydım. Çünkü yeni alışkanlıklar, yeni aile kuralları oluşturuyoruz. Tabii ki evimize istediğimiz akraba çat kapı istediği zaman gelebilir. Başımız gözümüzün yeri vardır. Bize de şeref verir, şeref yap oluruz. Ama diyelim bu akşam eve bir misafir gelecekse, akrabalarımızdan bir tanesi, bizim ailenin ana kurallarından bir tanesidir. Mutlak suretle birbirimize sormak ve birbirimize bunu söylemek zorundayız. Bu sakın ola ki izin alma falan gibi düşünmeyin dostlar. Günahımızı alırsınız. İzinle hiçbir alakası yok. İzinsiz de akraba, çünkü bu yani akrabanın izni mi olur? İzinsiz de başımızın tacıdır bütün akrabalarımız. Ama şu vardır, aile kuralımızdır bu. Modellemenizi tavsiye ederim. Hani çok günahkar bir kulum, çok eksikliklerim, aksaklarım var ama bunun güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Dua almaya vesile olur. Yani ben de ona karar verici olarak evet dedikten sonra o girişime, o faaliyete, o ziyarete faaliyetin sevabına ortak olmuş oluyorum. Beni bundan niye mahrum etsin ki eşim? Bana da sorsun, ben de evet diyeyim, ben de kabul edeyim. Ben de o karar verici merciinde bunu onaylayan, bunun sevabını alanlar kısmına yazılayım. Niye şey olsun, benden habersiz olsun bu anlamda. Girişimde birlikte olmak kısmında çocuklarımızın girişimlerini desteklemediğimizi görüyorum. Girişimlerinde kehanetle kötü dualar ettiğimizi düşünüyorum. Bak bunu bu işe girişti ama bunu hayatta yapamaz. Boyundan büyük işlere girdi. Bu mümkün değil, başaramaz falan gibi onları kötülediğimizi düşünüyorum. Kehanetle gerçek oluyor. Kabul olunmuş dualar, onlar o girişimde başarısız olduğunda da kafamızı dövünüyoruz. Dostlarım, bir başka unsur riskte birlikte olmak. Şimdi bakın, en büyük problemlerin başında riskleri ortak risk almamakla çoğaltmak geliyor aile içerisinde. Ortak risk almadan riskleri çoğaltmak ne demek? Diyelim beyefendi birisiyle küs ve bununla barışmak istiyor. Barışacağı kişi gidip kafasını kırabilir, evinden atabilir, onu oradan kovabilir. Aile programındayız, aileyle ilgili bir küslük düşünün. Şimdi riske girmek ne demek? Beyefendi ya da hanımefendi, bu küs olan, karar verdi, gidip özür dileyecek, af olunmasını isteyecek. Şimdi diyelim bu hanımefendi, bu hata yapan, gitti, hata yaptı, aile üyelerine ya özür diliyorum, ben bir hata yaptım, beni affedin diyecek. Bu bir risk mi? İçinde bir fırsat barındırıyor ama bu bir risk. Peki beyefendi eşine bu konuda nasıl yardımcı olabilir? Beraber olarak. O da çünkü bundan haberdarsa, bu problemin çözümünde şu ana kadar diyelim biraz da gecikmiş olsun bu, hissederdir buradaki hatalardan. Bu riske beraber girecek. Ama şöyle oluyor, bu tür riskli yerlerden eşler kaçınıyor, bizi bir arada kendi başımıza bırakıyor. Ondan sonra da iş çözülemiyor, üstümüze yıkılıyor. Sonra da yargılamalar başlıyor. Ya da çocuğumuz. Diyelim bir problemi çözecek. Bir risk var onun içerisinde de. Kavga etti, bir arkadaşına gidecek, özür dileyecek. Şimdi burada maalesef aileler kötü durumda olduğu için ailelerin karışmasını çok önermiyorum ama en azından bir hediyeyle gittiğimizde, bakın elimiz hediyeyle gittiğinde aile de insan evladıdır. Bunun böyle olduğunu anlamıştır. Bir yıl önce falandı böyle. Çok, yani bir köşeden dönüyorum mahalle içerisinde, ne kadar hızlı olabilirim ki, düşünün 20-30 bile değildir. Yani tam dönüş aşamasında bir yavrucak koşarak geldi ve arabanın sağ kapısına çarptı. Yüreğim patladı, böyle arabanın altında kaldığını düşündüm. Çocuklar diyor baba sen o anda öldün diyor. Allah'tan yani o hızlı şekilde kapıya çarpıp yandan düşmüş yan tarafa. Boyu da küçük, görmedim, eyvah dedim, çocuğu ezdik, arabanın altında kaldı. Ya öldüm gerçekten. Neyse hafif ayağı burkulmuş elhamdülillah. Rabbim şu cumanın mübarek vakitleri hürmetine hepimizi kötü kaderden, kötü kazadan, kazanın her türlü zararlarından bertaraf eylesin. Kaderde yazılı bütün kazaların sonucunu hayra tevil eylesin inşallah. Aldım hemen, hastaneye götürdüm. İşte filmler burkulmuş, küçük bir şey. Sonrasında eşimle, çocuklarla aileyi ziyaret ettik. O kadar hoşlarına gitti ki. Bir de ayakkabı numarasını öğrendim. Bir ayakkabı aldım. Bir nasihatte bulundum. Dedim bak çok hızlıydın. Orası bir yol. Ana yola çıkıyorsun. Ben Allah'tan çok yavaştım. Hani çok hızlı bir şekilde sen o şekilde bir olay yapmış olsun. Allah muhafaza yani. Bana da zarar, sana da zarar. Annene babana düşün, yürek acısı yani. Sakat kalabilirsin. Ölümün bambaşka bir şey, acı. Güzel bir şekilde bunu anlattık. Elimizde hediyeli, tatlı matlı işte şey. Hocalarım da bir öğretmen arkadaştı. Çok insan evladıymış. O kadar büyük anlayışla karşıladı ki. Yani hata onlarda olmasına rağmen şarlayabilirlerdi, üstüme atlayabilirlerdi, kırıp geçirebilirlerdi yani. Sen niye böyle bir şey yapıyorsun diye. Ama bakın o riskte eşimin de yanımda olması, çocukların da yanımda olması, hem şahitler olaya, hem burada çok önemli bir şey var dostlarım. Bir şeye şahitseniz şehadeti gizlemeyin ne olursunuz. Komşulardan da bunu görüp beyefendi aşağı indiğinde, çünkü onu bekledik, aileden birinin yanımızda olması, sanki çocuğu kaçırıyoruz Allah korusun. Var kötü örnekleri, atarsın bir yerde bırakırsın. Millet sen onu hastaneye götürür zanneder ama böyle bir şehadet anınız olursa ne olur işin peşini bırakmayın. Komşulardan orada beyefendi aşağı indiğinde ya beyefendinin bir suçu yoktu. Çocuk böyle hızlı yola çıktı, yandan çarptı. Araba çocuğa değil, çocuk arabaya çarptı gibi bir şey oldu. Hani yüreğimizi ferahlattı ama önemli değil. Yani bir problem yaşadığımızda riske beraber girmenin sonucu, eşim de beyefendinin, öğretmen arkadaşımızın eşiyle tanıştı. Çocuklar çocuklarla tanıştı. Bir muhabbet oluştu yani. Sonuçta aynı Başakşehir'de yaşıyoruz. Aynı İstanbul'da yaşıyoruz. Aynı Türkiye'de, aynı dünyada yaşıyoruz. Eşimiz ya da çocuğumuz bir risk aldığında Tabii bu, ben şimdi gidiyorum birini dövüyorum, burada bir risk var. Bu olumsuz, öldürücü, yok edici risklerden bahsetmiyorum. Olumlu bir risk aldığında o risk bir fırsata dönebilir. Nasıl döner? Biz ona destek oluyorsak. Can dostlarım, ailede birlikte olma, bir araya gelme, bir arada kalabilme çok önemli ve özellikle sizlerle paylaşmak istediğim hazırlıklarım var. Ama vaktimizin de sonuna geldik. Allah lütfederse gelecek hafta ailede bizim bir arada olmamızı, bir arada kalmamızı sağlayacak unsurları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları'nın sonuna geldik. Bir bölümünün daha 15. bölümde yine bu konunun ikinci kısmında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim. Hoşça kalın.